Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, vel asr innel insane lefî husr. Vel asr الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Avban 1399, Hicri Kameri 28 Rebiülevvel 1442 ve Miladi Takvimle 14 Kasım 2020 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonra ben Meysem Feriver ve arkadaşım Muhammed Bahtiyari ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Ayetlerin Hikayesi, Eduardo Anelli'nin Vefatının Yıl Dönümü Özel Programı ve Medeniyetin Beşiği Kermanşah isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Irakçı, İran'ın Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne transit koridorları değişmeyecek. G77 artı Çin, İran'a yönelik yaptırımların hemen kaldırılmasına vurgu yaptı. Birleşmiş Milletler Teşkilatı İran Temsilciliği Sözcüsü, İran'a maksimum baskı Amerika'yı daha da tecride sürükleyecektir. Koronavirüsün hızlı tanı testi kiti İran'da yapıldı. Gazetecileri tutuklama dosyasında Türkiye'ye mahkumiyet kararı verildi. Ve Libya Cumhurbaşkanlık ve Parlamento seçimleri 24 Aralık 2021'de düzenlenecek. Şimdi detaylar.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Yardımcısı, İran'dan Ermenistan veya Azerbaycan Cumhuriyeti'ne giden transit hatlarında bir değişiklik olmayacaktır açıklamasında bulundu. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyid Abbas Irakçı, Cuma günü İran'ın Ermenistan ile sınırlarının kapatılması, Ermenistan topraklarında koridor kurulması veya İran topraklarında koridor yapılması ya da bölge jeopolitiğinin değişmesi gibi iddialarını yalanlayarak şöyle bir açıklamada bulundu. Bu tür haberler temelden gerçek değildir ve sırf siyasi ve propagandif özel garazlar amacı ile yayımlanıyor. Seyid Abbas Irakçı sözlerine şunlar da ekledi. Karabağ Ateşkes Anlaşması'nda yer verilen husus bir karayolu koridoru ya daha iyi bir ifadeyle transit koridorunun Ermenistan topraklarından geçecek Nahçıvan'ı Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ana parçasına bağlayan güvenliği Rusya tarafından garantilenen yolun inşasıdır. Ancak bu yolun tam detayları ve nasıl olacağı hala belirlenmemiştir. Irakçı şöyle bir açıklamada da bulundu. Bu yeni bir fikir değildi. Uzun bir geçmişi vardı. Hayata geçerse de İran'ın Ermenistan'a veya Azerbaycan Cumhuriyeti'ne giden transit yollarında bir değişikliğe yol açmayacaktır.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu ülkenin Karabağ hususunda Ermenistan'ı aldatmadığını belirtti. İrna Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Maria Zaharova Cuma günü haftalık basın toplantısında Karabağ bölgesi münakaşası hususunda Rusya'nın Ermenistan'ı aldattığına dair haberlere tepki olarak şöyle bir açıklamada bulundu. Moskova bu meseleyi çözmek için diplomatik yollar dahil her çabada bulunmuş ve bölgeye barış güçleri bile konuşlandırmıştır. Zaharova sözlerini şunları da ekledi. Rusya Karabağ'a barış güçlerini göndererek bölgenin kaderine ne kadar önem verdiğini de göstermiştir. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Moskova'nın girişimleri sayesinde Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan güvenliği ve geleceklerinin güven altına alındığını da belirtti. Karabağ'daki son ateşkes 10 Kasım Salı günü itibariyle uygulanmaya başlanmıştır.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Fransa'yı Karabağ hususunda tarafgir ve garazkar davranmakla suçladı. Aran News'un verdiği habere göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Paris'in Karabağ hususundaki bildirilerinin Fransa'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Arabuluculuk Grubu'nun misyonlarına aykırı düştüğünü belirtti. Daha önce ise Fransa Cumhurbaşkanlık Bürosu, Suriye'den paralı askerler ve yabancı savaşçıların Karabağ bölgesine gönderilmesinin Ankara ve Bakü'nün planı adlandırmış ve bunu eleştirmişti. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ayrıca Fransa'nın Azerbaycan Cumhuriyeti, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes bildirisinde de bir rolü olmadığını belirtti. Buna rağmen Fransa, Amerika ve Rusya ile beraber 1997 yılından itibaren Minsk grubu eş başkanlarından biri olarak Karabağ'da özellikle de sağlanan 1992 barışında önemli bir rol oynamıştır. Tabii Minsk grubunun 28 yıl boyunca Karabağ sorununu çözme çabaları bir sonuç vermemişti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin 3 sınır muhafız gücü ülkenin kuzeybatısında silahlı gruplar ile çatışmalarda şehit düştü. Muhabirimizin bildirdiğine göre devrim karşıtı silahlı unsurlar, Cuma günü İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinin Tekur sınır bölgesinde sınır muhafızları birlikleriyle silahlı çatışmaya girdi. İranlı sınır muhafızları güçleri bu çatışmada teröristlerin İran İslam Cumhuriyeti'nin kutsal topraklarına sızmasını engelleyip onlara ağır zayiat verdirdi. Bu çatışmalar sırasında ise Assubay Kıdemli Başçavuş Moslem Cihanar'a, Assubay Kıdemli Başçavuş Melek Tahir ve Er Kahraman Keramet şehit düşüp 2 sınır muhafızı gücü de yaralandı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Akdeniz'de tekneden kurtarılan İranlıların durumunun takipçisi olduğunu bildirip, Mısır hükümeti ile bu kişilerin durumlarının kesinleşmesi için temaslar ve işbirlikleri devam etmektedir açıklamasında bulundu. Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade Cuma günü sözlerine şunlar ekledi. İran İslam Cumhuriyeti, Mısır hükümeti ve deniz güçlerinin bu teknede 29'u İranlı 57 yolcunun hayatını kurtarması ve onlara hizmet vermesinden dolayı teşekkürlerini iletiyor. Mısır Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Güçleri geçen pazartesi günü İran İslam Cumhuriyeti'nin Kahire'deki çıkarlarını koruyan büroyu arayarak Mısır Deniz Güçleri'nin arızalanan ve yardım talebinde bulunan İranlı vatandaşlar da içinde bulunduran tekneyi kurtardıkları bilgisini verdi. Mısır polisi çarşamba günü ise bu kişilerin kimliğini belirlemek üzere onları Kahire'deki İran çıkarlarını koruyan büroya gönderdiğini belirtmişti.
G77 grubuna üye ülkeler ve de Çin'in Dışişleri Bakanları yayımladıkları bildiride İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik tek taraflı yaptırımların bir an önce kaldırılmasına vurgu yaptılar. İRNA Haber Ajansı'nın verdiği habere göre G77 artı Çin Dışişleri Bakanları Perşembe günü yayımlanan bu bildiride İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik ekonomik yaptırımları reddederek bu yaptırımların derhal kaldırılmasını istediler. G77 artı Çin Dışişleri Bakanları ayrıca kapsamlı ortak eylem planı Bercam Nükleer Anlaşması'na yönelik desteklerini bildirip, bu anlaşmanın uluslararası meselelerin çözümünde çok taraflılığın başarılı ve güçlü bir örneği olduğunu da hatırlattılar. G77 artı Çin grubu aslında 136 üyesi olup Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda en güçlü ve en büyük yapılanma sayılıyor. G77 artı Çin Dışişleri Bakanları 44. zirvesi Perşembe günü sanal olarak düzenlendi. İran İslam Cumhuriyeti de G77'nin üyelerinden biridir. Son aylarda dünya genelinde ve İran'da koronavirüs pandemisinin yayılmasıyla uluslararası makamlar ve birçok ülke yetkilisi de Amerika'nın İran aleyhindeki yaptırımlarının kaldırılmasını istemiştir. Buna rağmen Beyaz Saray makamları hala maksimum baskı siyasetleri çerçevesinde yaptırım yaklaşımını devam ettirmekte ve sürekli olarak yeni yaptırım kararları almaktadır.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki temsilciliğinin sözcüsü Amerika'nın İran özel temsilcisi iddialarını reddederek şöyle bir açıklamada bulundu. Yenilgiye uğramış İran'a maksimum baskı siyasetinin devam ettirilmesi Amerika'nın daha fazla tecride sürüklenmesine yol açacaktır. Ali Reza Mir Yusefi Cuma günü Associated Press'in Amerika'nın İran özel temsilcisi Elliot Abrams'ın iddialarını yayımlamasına tepki olarak şöyle bir vurguda bulundu. İran'a yönelik yaptırım ve baskı siyaseti yenilgiye uğramıştır. Mir Yusefi sözlerine şunlar da ekledi. Amerika'nın bu tüketim tarihi bitmiş siyaseti suistimal çabaları beyhudedir ve sırf Amerika'nın uluslararası arenada daha da tecride sürüklenmesine yol açacaktır. Abrams, İran'a yönelik yaptırım baskısının İran ile nükleer anlaşmaya dönme taahhüdü veren Joe Biden hükümetinde de devam edeceğini ileri sürdü. Bu iddiaya rağmen Amerika, İran'a karşı 3 yıl kadar ekonomik terörizm estirmesine karşın İran'dan tek bir temas çağrısı bile alamamıştır ve hedefine de ulaşmamıştır.
İran Sağlık Bakanlığı Teknolojik Gelişme Bürosu Genel Müdürü İranlı bilgi ve bilim tabanlı şirketler hızlı koronavirüs teşhis testi kitini başarıyla yaptı ve denedi. Bu ülkemiz için büyük bir başarıdır açıklamasında bulundu. İRNA Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Hüseyin Vatanpur, Cuma günü hastaların taranması ve erken teşhis amacıyla uygulanan hızlı teşhis testlerini başarılı değerlendirip şöyle bir açıklamada bulundu. Erken teşhis veya başka bir ifadeyle hastaların bulunması için teşhis testleri uygun yöntem sayılırlar. Birçok ülke bu yöntemlere başvuruyor. İran Sağlık Bakanlığı Teknolojik Gelişme Bürosu Genel Müdürü, bu yöntemin avantajları arasında sonuca varma sürecinin azalması ve masrafların da düşürülmesi olduğuna işaretle şöyle dedi. Bu testler hızlı bir şekilde koronanın olup olmadığını gösterir. Gerektiğinde ise daha detaylı testlere yönlendirilebilir. Öte yandan İran İlaç ve Gıda Örgütü Sözcüsü Kianush Jahanpour, Cuma günü şöyle bir tweet paylaştı. Şu ana kadar 5 İran aşısı Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 aşısı adayları listesinde yer almıştır. Birçok ülke COVID-19 aşısını üretmeye çalışıyor. Son günlerde kimi şirketler aşı üretiminde %90 kadar ilerleme kaydettiklerini belirtmişlerdir.
Tahran Radyosu'ndan sabah haberlerini dinliyorsunuz. Türkiye'de son 24 saatte 149.942 COVID-19 testi yapıldı. 3.045 kişiye hastalık tanısı konuldu. 93 kişi hayatını kaybetti. Güncel verilere göre son 24 saatte 149.942 COVID-19 testi yapıldı. 3.045 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 93 kişi hayatını kaybetti. 2010 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 348.804'e yükseldi. Toplam test sayısı 15.863.833'e ulaştı. Hasta sayısı 407.939, vefat sayısı 11.326, ağır hasta sayısı 3.356, aktif hasta sayısı 47.809 oldu. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı %4,2, yatak doluluk oranı %53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %69,9, ventilatör doluluk oranı %34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filyasyon oranı ise %99,7 olarak kayıtlara geçti.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Cumhuriyet Gazetesi'nin eski yazar ve yöneticilerinin yaptığı şikayet başvurusunda Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetti. Başvuruyu 4 yıl sonra karara bağlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'nin özgürlük ve güvenlik hakkı ile ilgili 5. maddesinin 1. fıkrası ve ifade özgürlüğü ile ilgili 10. maddesinin ihlal edildiğine karar verdi. 31 Ekim 2016 günü Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarları FETÖ ve PKK'ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Haber kaynakları 2 Türkiye ordusu askerinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de öldüğünü bildirdi. Russia Today'in verdiği habere göre 2 Türkiye askeri Cuma günü Tel Tamr bölgesinde mayın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Russia Today'in verdiği habere göre Türkiye askerleri Tel Tamr bölgesinde mayın döşerken mayınlara kurban gittiler. Türkiye, Suriye'nin kuzey ve kuzeybatısında terörist grupların asıl hamilerinden sayılır. Halihazırda Suriye'nin kuzeyi Türkiye ordusu işgalindedir.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı Libya Özel Elçisi, Libya Siyasi Hareketler ve Taraflar arasında parlamento ve cumhurbaşkanlık seçimleri hususunda mutabakat sağlandığını bildirdi. Muhabirimizin verdiği habere göre Stefani Williams, Tunus'ta düzenlenen Libya Siyasi Diyalogları Konferansı, katılımcılarının 24 Aralık 2021'i seçimlerin tarihi olarak belirlediklerini açıkladı. Libya Siyasi Diyalogları Konferansı pazartesi gününden itibaren Tunus başkentinde başlamıştır. İki taraf ateşkes hususunda anlaştıktan sonra bu süreç başladı. Trablus'ta yerleşen Ulusal Mutabakat Hükümeti ve diğer taraftan da Halife Hafter liderliğindeki sözde Libya Ulusal Ordusu 23 Ekim Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler Teşkilatı denetimiyle ateşkes hususunda anlaşmaya vardı. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Halife Hafter güçleri 2011 yılından itibaren iktidar savaşlarını sürdürmüşlerdi. Ancak son aylarda iki tarafta Birleşmiş Milletler Teşkilatı denetiminde müzakereler yapmış ve çatışmaları durdurmuştu.
Kimi kaynaklar El-Kaide elebaşısı Eymen el-Zevahiri'nin öldürüldüğünü ileri sürdü. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre El-Kaide terör örgütüne bağlı sosyal sayfalar Facebook'ta Eymen el-Zevahiri'nin öldürüldüğünü belirttiler. Bu rapora göre Eymen el-Zevahiri bir ay önce hayatını kaybetmişti. Bu sırada kimi başka sosyal sayfalarda bu haberi yalanlamıştır. Amerika Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard ise son dönemde Amerika Başkanı Trump'ı El-Kaide'nin en büyük hamisi olarak adlandırmıştı. Gabbard, Trump'ın El-Kaide'nin hamisi sayılan Suudi Arabistan'ı her daim desteklediğini de belirtti.
Donald Trump'ın seçim ekibi Cuma günü Arizona eyaletinde seçimlere hile karışması şikayetini geri çekti. Fars Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Trump'ın seçim ekibi daha önce Arizona eyaletinde dava açarak bu eyaletteki seçim sonuçlarının onaylanmamasını istemişti. Amerika medya organları ise Trump seçim ekibinin geri adım atmasının Joe Biden'ın açık ara önde olması olarak niteledi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Demokrat aday Joe Biden'in Pensilvanya eyaletinde seçimleri kazanmasının kesinleştiği bir sırada Trump seçim ekibine 700 bin kadar oyu bakmasına müsaade edilmediğini, yasal süreçlere göre kendisinin bu eyalette seçimleri kazandığını iddia etti. Amerika Başkanı Donald Trump Twitter'da şöyle bir mesaj paylaştı. Philadelphia ve Pittsburgh'da 700 bin oya bakılmasına izin verilmemiştir. Bu da büyük anayasamıza göre bizim Pensilvanya'yı kazandığımızı gösteriyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizin sonuna geldik.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz. İlk yorumumuz Amerika'da seçim sirkinin bitirilmesi çağrısı etrafında. Amerika 2020 başkanlık seçimlerindeki cumhuriyetçi aday mevcut Amerika Başkanı Donald Trump tarafından seçim tartışmasının devam ettirilmesi ve bu meselenin günden güne farklı boyutlar kazanması, ayrıca görülmemiş yeni iddiaların ortaya atılması, kimi ciddi uyarıların yapılmasına yol açtı. Bu doğrultuda Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, cumhuriyetçilerin yenilgiye itiraf etmeleri hususunda geciktiklerini ve de Demokrat aday Joe Biden'ın zaferini hala resmen tanımamaları, koronavirüs ile mücadelede yeni yardım paketine onay vermemeleri yüzünden eleştirdi. Nancy Pelosi, Perşembe günü Amerika Kongresi'nde düzenlenen basın toplantısında cumhuriyetçilerin Amerika halkının iradesine saygı duymamaya karar verdiklerinden dolayı esef duyduğunu belirterek onlara hitaben şöyle bir açıklamada bulundu. Sirki durdurun ve Amerika halkı için önemli işler başlatın. Nancy Pelosi bu açıklamaları ile aslında Senato'da çoğunlukta bulunan cumhuriyetçilerin lideri Mike McConnell gibi üst düzey cumhuriyetçi makamların tutumlarını kastetmektedir. McConnell, Salı günü bir kez daha Amerika Senatosu'nda çoğunluk cumhuriyetçilerin lideri seçilmesinin ardından Donald Trump'ın seçimlerde hile iddialarını destekledi. Perşembe akşamı Donald Trump bu ülkenin seçimlerde sahtecilik yapıldığını iddiası etrafında seçim sisteminin 2.7 milyon oyu sildiğini öne sürdü. Gerçekte Donald Trump bu seçim tartışmalarını körüklemek sürecinde yalnız değildir. Bu doğrultuda çabaları cumhuriyetçiler tarafından da desteklenmektedir. Buna rağmen bu siyasi krizin devam etmesi Donald Trump başkanlığı döneminde onun siyasetleri ve girişimleri sayesinde Amerika'nın imajı ve prestijinin de bozulmasına yol açmıştır. Birçok ülke Amerika'nın her daim demokrasi ve özgürlük havarilerini yapmasını sorgulamaya başlamış ve şimdi de mevcut başkanın bu ülkedeki seçim düzeni yolsuzlukla suçlamasını ve geniş çaplı hile yapıldığını iddialarını şaşkınlıkla izlemektedir. Bu durum ve süreç kesinlikle Amerika'nın uluslararası büyük güç olarak imajını yerle bir etmiş, aynı zamanda bu ülkedeki siyasi ve ahlaki düşüşü gözler önüne sermiştir. Buna ilaveten Trump'ın başlattığı kriz, Amerika halkının seçim düzenine yönelik güvenini de sarsmıştır. Amerika toplumunda seçimlerin sağlığı ve seçim kuralları ve yasalarına yönelik meydana gelen kutuplaşma, Amerika halkının bu sisteme artık güven duymamasına da zemin hazırlamıştır. Daha da kaygı verici hususu ise Amerikalıların yarısından daha azı Joe Biden'ın başkan olması halinde iktidarın barışçıl bir şekilde el değiştireceğini düşünmesidir. Amerika Kongresi'ne bağlı Hill sitesi yakın zamanda başkanlık dönemi sona erecek Trump'ın girişimlerinin ardından da onun Beyaz Sarayı terk etmekten çekinmesinin uluslararası siyasi bir krize yol açacağını, Amerika'yı siyasi kaosa sürükleyerek sonunda da iktidarın Trump'tan Joe Biden'e geçmesinde sorun yaratacağı analizini yaptı. Bir diğer taraftan belirsiz mevcut durum ve de Trump'ın anormal bir şekilde iktidarın el değiştirmesi sürecine karşı gelmesi, ayrıca günlük istihbari raporları bile Biden'a iletilmesini engellemesi cumhuriyetçiler tarafından bile eleştirilere yol açmıştır. Dünya ülkeleri şimdi de Amerika'nın gelecek başkanı hususunda kafaları iyice karışmıştır. Örneğin birçok Avrupa ülkesi ve de Çin, Joe Biden'ın seçimleri kazanmasından dolayı tebrik etmesine rağmen Rusya, oyların sayımının bitmesi ve kesin sonuçların açıklanmasını beklemiştir. Bu durum Amerika içinde de tehlike çanlarını çaldırmıştır. Eski Amerika Savunma Bakanı Chuck Hagel, CIA eski müdürü ve eski Ulusal Güvenlik Ajansı müdürü General Michael Hayden, emekli general Wesley Clark ve eski Birleşmiş Milletler Teşkilatı elçisi Samantha Power dahil 161 eski ulusal güvenlik makamından oluşan bir grup yazdıkları mektupta şöyle bir uyarıda bulundular. Trump'ın Joe Biden başkanlığını tanımaktaki gecikmesi Amerika ulusal güvenliği için ciddi bir tehdit sayılıyor.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci yorumumuz Amerika'nın Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda insan hakları geçmişinin incelenmesine tepkisi konusu etrafında. Amerika Birleşik Devletleri insan hakları alanında en büyük ihlalcilerden biri olarak insan hakları alanında kabarık bir dosyaya sahipti. Bu doğrultuda Amerika, uluslararası kamuoyu ve kendi halkının bu alandaki sorularına yanıt vermemek için kaçış yolu aramakta. Bu çerçevede Amerika hep başka ülkelerdeki insan hakları durumunu sorgulamaya çalışıyor. Şimdi de Amerika'nın Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda insan hakları geçmişinin incelenmesi öfkeli tepkisine yol açmıştır. Bu doğrultuda Amerika'nın Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki temsilcisi Kelly Craft 11 Kasım Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Teşkilatı İnsan Hakları oturumunda Amerika'nın bu alandaki geçmişinden söz edilmesi ve eleştirileri öfkeyle karşıladı. Kelly Craft paylaştığı tweette şöyle yazdı: "Bu hafta Amerika Birleşmiş Milletler Teşkilatı İnsan Hakları Konseyi'nde İran, Suriye ve Çin ayrıca diğer riyakar rejimler tarafından saldırıya uğradı. Bu ülkeler bu fırsattan yararlanıp Amerika'nın insan hakları karnesini eleştirmeye ve sorgulamaya çalıştılar." Pazartesi günü düzenlenen Birleşmiş Milletler Teşkilatı İnsan Hakları oturumunda farklı ülkeler Amerika'nın insan hakları alanındaki performansını eleştirdi. İnsan Hakları Konseyi, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye tüm ülkelerin insan hakları alanındaki performansını incelemektedir. Bu çerçevede pazartesi günü düzenlenen oturuma 120 ülke katıldı. 150 dakika süren bu oturumda Amerika'nın insan hakları alanındaki performansı incelendi. Donald Trump başkanlığı döneminde göçmenlerin, çocuklarının hapse atılması ve siyahi sivillerin öldürülmesi Amerika'ya yönelik eleştirilerin gündemini oluşturuyordu. Görünen o ki Amerika'nın Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki temsilcisi tıpkı Amerika'nın sansasyonel başkanı Donald Trump gibi insan hakları dahil hiçbir alanda Washington'a yönelik eleştirileri kabul etmek istemiyor. Ve bu çerçevede dünya ülkelerinin bu alanlarda Amerika'ya eleştiri yöneltmesinden kaygı ve öfke duyuyor. Buna rağmen Amerika kendini dünya polisi zannedip kendini haklı bilerek her yıl diğer ülkelerde insan hakları durumuyla ilgili uzun uzadıya raporlar hazırlıyor. Özellikle de bu çerçevede Amerika'nın rakibi ve düşmanı sayılan ülkeler bu raporlarla hedef alınıyor ve bir türlü siyasi ve propagandif saldırılara uğratılıyor. Rus siyasi uzman Andranik Migranyan bu hususta şöyle düşünüyor: Amerika diğer dünya ülkelerine göre daha fazla insan hakları ihlalleri yapıyor. Bu gerçekten yola çıkarak akla gelen önemli soru Amerika'nın neden kendisini bu alanda aklamaya çalışması ve diğerlerine bu ülkenin insan hakları karnesi hususunda görüşlerini bildirmeye müsaade etmemesidir. Başka dikkat çekici nokta ise Amerika'nın terörizm ve insan hakları gibi hususlarda her daim çifte standartlı bir duruş sergilemesidir. Amerika bu ülkedeki insan hakları alanındaki vahim durum ile ilgili birçok soruyu yanıtlamaktan kaçmak için demokrasi havariliği yapıp diğer ülkeleri insan hakları alanında çifte standartlı davranmakla suçluyor. Amerika hükümetinin yerlilere, azınlıklara ve siyahilere karşı ayrımcı tavırları ya da göçmenler hususunda ebeveynlerin çocuklardan ayrılması, ayrıca Amerika polisinin renkli derililere karşı sınırsız şiddeti, özel alana tacizler ve birçok ırkçı ve ayrımcı girişimi, Washington'un insan hakları alanındaki iddialarının yalan olduğunu gösteriyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 24 Haban 1399, Hicri Kameri 28 Rebiülevvel 1442 ve 14 Kasım 2020 Cumartesi. Önce bugün Hicri Şems'i 24 Haban 1358'de İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın tedvin ve onaylama çalışmaları Rehberlik Bilgiler Meclisi'nde sona erdi. Bu yasa İran İslam Cumhuriyeti'nin İslami ve talim değerleri, özellikle sosyal adalet ve insanların hukuku üzerine temeline oluşturmaktadır. İran Anayasası Rehberlik Bilgileri Meclisince onaylanmasından sonra bir referandumla halkın çoğunluk oyuyla onaylandı ve böylece yeni bir anayasa insani haklar ve İslami temel ve talimlerine göre tedvin edildi ve dünya ülkeleri anayasalarında yeni bir sayfa açılmış oldu. Bilindiği üzere Hicri Şems'i 1368'de anayasada bir takım değişiklikler gerçekleşti. Rehberlik Bilgiler Meclisi'nce onaylanması ve referandumun yapılmasından sonra yürürlüğe girdi. Yıl önce bugün Hicri Şems'i 24 Haban 1360'da İran'da önde gelen bilim adamı, müfessir ve filozof Ayetullah Allame Seyyid Muhammed Hüseyin Tabatabai 80 yaşında vefat etti. Bu büyük alim İran'ın kuzey batısındaki Tebriz kentinde faziletli ve bilgili bir ailede dünyaya geldi. Allame Tabatabai ilk eğitimini bitirdikten sonra dini ilimleri ve Arapçayı öğrendi ve daha sonralara da bu dallarda ders vermeye başladı. Felsefe, Kur'an tefsiri ve İslami irfan dallarında üstün bir hoca olan Ayetullah Tabatabai, edebiyat ve matematik, fıkıh, bilim dallarında da büyük bir yeteneği vardı. Allame Tabatabai, felsefe ve İslami bilimlerde birçok eser kalem aldı ki bunlardan El Mizan eserine değinebiliriz. Yıl önce bugün Hicri Şems'i 24 Haban 1356'da Muhammed Rıza Pehlevi İran'da açık siyasi ortamın oluşmasının ilanı ardından Amerika'ya gitti. Hicri Şems'i 1356 yılı baskı ve kapalı ortamın hakim olduğu dikta yıllarından ardından İran milleti için siyasi hayatın yenilendiği bir yıl sayılıyordu. Şah Amerika'ya olan bağımlılığını yeniden ispatlamak ve yeni emirler alabilmek için Amerika'ya gitti. Yıl önce bugün Hicri Şems'i 24 Haban 1358'de casusluk yuvasına dönüşen Amerika'nın İran'daki büyükelçiliğinin ele geçirilmesinden birkaç gün sonra Amerika yönetimi bu inkılapçı girişime karşı şiddetli tepki göstererek İran'ın dünya çapındaki bütün döviz rezervlerini bloke etti. İran'ın banka hesaplarının kapanması ile birlikte Amerika hükümetinin İran'a karşı iktisadi baskıları yoğunlaştı. Amerika'nın bu girişiminden önce İran Amerika'ya petrol ihracatını durdurmuştu. yıl önce bugün Hicri Şems'i 24 Haban 1347'de İranlı şair Muhammed Hüseyin Rehi Muayyeri 59 yaşında vefat etti. Rehi Muayyeri kendi tesniflerinin yapılmasında şairlik ve musiki sanatında yararlanırdı ve bu konularda değerli eserler yaptı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin 40. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde Salat-ı Haf, yani korku namazı ile ilgili olan Nisa suresinin 102. ve cinayet işleyenlerin yerilmesi ile ilgili 105 ve 106. ayetlerin sebebi nüzulü hakkında konuşacağız.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yarenleri ve sahabeleriyle beraber umre menasiklerini yerine getirmek için Mekke'ye gittiği rüyada görmüştü. Bu gerçekleşecek tatlı rüyanın ardından Mekke'nin Kureyşliler tarafından yönetildiği İslam düşmanlarının odağına dönüştüğü zaman Allah Resulü müfrede umre kararı aldı ve ashabına ve diğer Müslümanlara savaş silahı ve fusatsız bir şekilde Mekke'ye doğru umre amaçlı yola çıkacaklarını söyledi. Tabii Allah Resulü'nün elçileri onun karşısında harekete koyuldu ve yolda düşman gördükleri zaman hemen Allah Resulü'nü haberdar etmek istediler.
Asfan bölgesi yakınlarında yol izleyicilerden biri Allah Resulü'nün yanına gidip şöyle bir haber verdi. Kureyş sizin bu yolculuğunuzdan haberdar olmuş, güçlerini toplamış ve Lat ve Uzza putlarına sizin girişinizi engellemeye yemin etmiştir. Onlar Müslümanların ilerlemesini engellemek için Uhud Savaşı'ndaki müşriklerin komutanlarından olan Halid bin Velid'i 200 süvari ile beraber Kera el-Gamim vadisine göndermiştir. Bu ordu orada konuşlanmıştır. Ya Müslümanların girişini engellemek ya da bu yolda ölmek için plan yapmışlardır.
Müşriklerin oluşturduğu ordu Halid ile başlığında Kerra dağlarında konuşlanmış ve uzaktan Müslümanları izlemeye oturmuştu. Bilal öğle ezanını okuduktan sonra Allah Resulü de Müslümanlar ile beraber öğle namazını kılmaya başladı. Halid bu manzarayı görünce düşünceye daldı ve yanındakilere şöyle dedi. Gözlerinin nurundan bile daha değerli bildikleri akşam namazı sırasında fırsattan yararlanıp onlar namaz kılmaya meşgulken baskı düzenleyip işlerini bitirmeliyiz.
Bu sırada Nisa suresinin 102. ayeti indirildi ve Müslümanlara herhangi salgına karşı gafil avlanmalarını engellemeye yarayan korku namazı açıklandı. Böylece düşmanların planı da suya düştü. Allahu Teala bu ayette şöyle buyurmuştur.
Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُمْ كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman onlardan bir bölük seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secde ettiklerinde ötekiler arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazlarını kılmamış bulunan bu bölük gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar. Ve bunlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. Kâfirler isterler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil, uzak ve unutmuş olsanız da üzerinize ansızın bir baskın yapsınlar. Eğer yağmur yüzünden bir zarar görürseniz veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Yine de ihtiyat tedbirinizi alın. Allah elbette kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.
Sözü geçen ayətdə qorxu namazının niceliyi ilə ilgili pek fazla detay verilməmişdir. Gerçəkdə Qur'an-ı Kerimdəki genel yöntəmdə genel olaraq məsələlərin ələ alınmasıdır. Açıqlamalar və detaylar isə sünnətə bırakılmışdır. Qorxu namazı isə sünnətdən anlaşıldığı gibi şöylədir. 4 rekatlik namazlar 2 rekata dönüşür. Namaz kılanlar 2-yə ayrılır. İlk grup ilk rekatı imam ilə bərabər okur. Cemaat imamı bir rekatı kıldıktan sonra duraksar, bu arada aynı grup ikinci rekatlarını kendi kılar. Namazını kılan grup savaş sahasına geri döner. Ardından ikinci grup savaş sahasından geri döner ve namazlarının ilk rekatinde cemaat namazının ikinci rekatı ile başlar ve kendi namazının ikinci rekatını da kendi kılar.
Beni Ubeyrak, Beni Zafer soyundan olan Afs kabilesinin tanınan aşiretlerindendi. Bu aşiretten Beşr, Beşir ve Mübeşir isimli 3 kardeş vardı. Ebu Tuğma olarak bilinen Beşir, Allah Resulü'nü yerme adına şiirler söyleyip ardından bu şiirleri falanca adam söyledi derdi. Kardeşleri de aynı şekillerde münafıklardan sayılırdı.
Medine Müslümanlarından Refa bin Zeyd Zaferi isimli biri Şamlı tüccardan biraz un almıştı. Unu çok kaliteli olduğu için un torbasını kılıcı ve zırhının da bulunduğu odaya bırakmıştı. Günlerden biri bu şehir komşusu sayılan Refa'nın evinin duvarına delip onun evine girdi. Bu şehir zırh, kılıç ve unu çaldı. Refa ise bu hırsızlığın yapıldığından haberdar olup Bedir Savaşı mücahitlerinden olan yeğeni Ketade bin Numan ile bu mevzuyu konuştu. Unun birazı yere dökülmüş ve hırsızın izi açıkça ortadaydı. İki akraba unun izini sürüp çalanın yolunu belirlediler ve sonunda da 3 kardeşin evine vardılar. Bu evde bu 3 kardeşin yanı sıra yoksul ancak mümin ve cesaretli olan Beni Ubeyrak aşiretinden Lubeyd bin Sehl bin Haris el-Ensari de bulunuyordu.
3 kardeş Refa'a ve Kattade'yi görünce hırsızlık yapmayı inkar edip şöyle dediler. Ant olsun ki sizin aradığınız hırsız Lubeyd bin Sehl'den başkası değildir. Bunu duyan Lubeyd bu insafsız suçlamadan dolayı kızdı. Kılıcını kavradı ve beni hırsızlık yapmakla mı suçluyorsunuz? Halbuki bu işler sizin yapabileceğiniz işler. Siz münafıksınız. Defalarca Allah Resulü'nü şiirlerinizle yerdiğiniz ardından bu şiirlerin Kureyşlere ait olduğunu iddia ettiğinize şahitlik etmişim. Şimdi de gerçekler ortaya çıkmalı. Hırsız bulunmalıdır. Ya itiraf edin ya da hepinizi kılıcımla öldüreceğim diye bağırdı. Beni Ubeyraklı üç kardeş durumu böyle görünce yumuşak davranmaya başlayıp şöyle dediler. Allah'ımız sana rahmetler yağdırsın. Biz seninle ilgili hata yaptık.
Kattade bin Numan, Ubeyrak oğullarına şikayet etmek ve kendi amcasını savunma için Allah Resulü yanına gidip şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, Ubeyrak oğulları amcamın evine girip evinin duvarını delerek silahlarını ve gıdalarını çalmışlardır. Allah Resulü ise şöyle buyurdu. Daha fazla düşünüp taşınmanız gerekir.
Bir diğer yandan ise Ubeyrak oğulları kendi aşiretlerinden olan söz üstadı ve Yalaka Üseyr bin Urve'nin yanına gidip olayı anlattılar ve ondan kendilerini savunmasını istediler. Üseyr Allah Resulü'nün yanına varınca şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Kattade bin Numan, asil ve şerefli insanlar olan hanedanımızdan birkaçını delil ve kanıt sunmadan hırsızlıkla suçlamış ve olmayan şeyleri onlara yöneltmiştir. Allah Resulü bu durumdan çok kaygılandı. Kattade geldiğinde Allah Resulü şöyle buyurdu. Senin şerefli ve asil ailenin üyelerini hırsızlık yapmakla suçlaman doğru mudur? İddiası doğrultusunda sağlam bir delile sahip olmayan Kattade ise üzülerek amcasının yanına gitti ve şöyle dedi. Ölseydim de Allah Resulüne konuşmasaydım. Çünkü Allah'ın seçkin ismi duymak istemediğim sözleri bana söyledi. Refa bunu duyunca şöyle dedi. Allah yardım eder. Kaygılanma. Allah bizim yardımcımızdır.
İşte bu sırada Allahu Teala Hazreti Muhammed'e gerçekleri gösterdi ve ardından da Nisa suresinin 105 ve 106. ayetleri indirildi. Allah Resulü ilk başta Esid bin Urve'nin şehadetini kabul edip Kattade'yi serzeniş etmişti. Allahu Teala ise bu ayetlerde İslam peygamberini muhatap alıp olayın gerçeğine değinerek şöyle buyurmuştu.
İnna enzelnâ ileykel kitâbe bil hakki li tahkume beynen nâsi bimâ arâkallâh ve lâ tekul lil hâinîne hasîmâ vestağfirillâh.
İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğine göre hükmedesin diye hakkı içeren kitabı sana indirdik. Hainlerden taraf olma, Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok yargılayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir.
Bu ayetlerin indirilme haberi bu şehre ulaştı. Mekke'den kaçan Büşeyr içindeki küfre geri döndü. Büşeyr'in Mekke'de de hırsızlığa devam ettiği ve duvarları delerken enkazın altında kalarak öldüğü söylenmektedir.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin 40. bölümünü dinlediniz.
Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, Eduardo Anelli'nin vefatının yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız kısa programımızda birlikteyiz.
Avrupa'da İslam dininin gelişmesi ve hızla yayılması günümüzde birçok batılı uzman ve düşünürün dikkatini çekerken, aynı zamanda bu süreci şaşkınlık ve hayretle karşıladıkları anlaşılıyor. Almanya'da yayımlanan Der Spiegel dergisi, Avrupa'da İslam'ın durumu hakkında yayımladığı bir yorumda şöyle diyor. İslam dini, ilahi dinlerin arasında en canlı ve en dinamik dindir. Nitekim hiçbir dini toplumun büyüme hızı, İslam dininin büyüme hızına ulaşmamaktadır.
Günümüzde batılı gözlemciler ve düşünürler büyük bir şaşkınlık içinde İslam'ın hızla ilerlemesine şahit oluyor. Örneğin İspanya'da Endülüs devletinin çöküşü üzerinden 500 yıl geçtiği bir sırada İspanya gençleri artan bir şekilde İslam dinine yöneliyor. İslam dini hem Avrupa hem Amerika'da birçok insanı kendine çekiyor. Bu insanlar sözde uygar dünyanın maneviyattan uzak sokaklarında bir hidayet nuru arıyor ve böylece umutsuzluktan, amaçsızlıktan ve kaybolmuş olmaktan kurtulmaya çalışıyor. Gerçi Batı dünyasında Müslüman nüfusun artması daha çok Müslümanların Avrupa kıtasına göç etmesinden kaynaklanıyor ama aynı zamanda Avrupa insanları arasında İslam dinine yönelişte de büyük bir artış gözleniyor. Bu insanların büyük bir bölümü Avrupa toplumunun eğitimli ve seçkin insanlarıdır ve aralarında sanatçılar, yazarlar ve hatta batılı filozoflar da göze çarpıyor.
İtalyan ünlü milyarder ve senatör Fiat, Ferrari, Obeco, Lamborghini, Lancia ve Alfa Romeo gibi ünlü otomobil firmaları ve çok sayıda özel banka ve giyim firması ve birçok gazetenin sahibi Gianni Anelli'nin oğlu Eduardo Anelli, 6 Haziran 1954'te Amerika'nın New York kentinde dünyaya geldi. Eduardo ilk eğitiminin İtalya'da tamamladıktan sonra İngiltere'nin Atlantic Koleji'nde akademik eğitimine devam etti ve daha sonra da Amerika'nın Princeton Üniversitesi'nden Doğu Dinleri ve Felsefi branşında doktora derecesiyle mezun oldu.
Eduardo Anelli'nin ataları İtalya'da ünlü Fiat otomobil fabrikasını açarak bu ülkenin otomotiv sektörünün temelini attı. Nitekim günümüzde Eduardo Anelli'nin akrabaları Fiat fabrikasının yanı sıra birçok banka ve sigorta firması ve Juventus Futbol Kulübü'nün hissedarlarıdır. Eduardo'nun babası bir Katolik ve annesi Yahudi bir prensesti. Eduardo Anelli New York'ta ünlü Princeton Üniversitesi Dinler Felsefesi branşının öğrencisiydi. Anelli İncil ve Tevrat'ı baştan başa okumuştu ancak bu kitaplar onu tatmin edememişti. Eduardo henüz 20 yaşındayken bir gün uğradığı kütüphanede bir cilt Kur'an-ı Kerim'i gördü ve birkaç ayetini okuduktan sonra bu ayetlerin insanın kelamı olamayacağını anladı.
Eduardo Anelli, İslam dinini benimseme ve Müslüman olma macerasını şöyle anlatıyor. New York Üniversitesi'nde okurken bir gün kütüphaneye geldim ve kitapların arasında dolaşarak onlara bakıyordum. O sırada gözüm bir cilt Kur'an-ı Kerim'e takıldı ve bu kitabın içinde neler yazıldığını merak ettim. Kitabı aldım ve sayfalarına bakmaya başladım ve İngilizce yazılan ayetleri okudum. Bu sözcüklerin nurani sözcükler olduğunu ve bir insan tarafından söylenmediğini hissettim. Bu yüzden bu kitaptan çok etkilendim ve onu emanet olarak aldım ve daha fazla okumaya başladım ve onu anladığımı ve kabul ettiğimi hissettim.
Anneli, İslam hakkında titiz bir araştırma ve etüt yaptıktan sonra New York kentinde bir İslami merkeze uğruyor ve orada Müslüman olmak istediğini söylüyor. Eduardo Anelli şehadet getirerek Müslüman oluyor ve kendine Huşam Aziz adını seçiyor. Eduardo Anelli İslam üzerinde daha fazla araştırma yaptıktan sonra Şii mezhebine yöneliyor ve adını da Mehdi olarak değiştiriyor. Mehdi şöyle anlatıyor. Geceleri karanlık odada ve mum ışığında Kur'an-ı Kerim tilavet ediyorum. Bu iş öylesine ruhuma cila veriyor ki o sırada halim hiçbir zamanla mukayese edilemeyecek kadar bambaşkadır.
İslam dinini benimsemesi, mal ve serveti önemsememesi yüzünden Eduardo Anelli'nin babasının aile mirasını ona devretmemesine sebebiyet veriyor. Bu yüzden Gianni Anelli, bir Hristiyan olan kardeşinin oğlunu Eduardo Anelli yerine seçiyor. Ancak bir süre sonra Eduardo'nun amcaoğlu bilinmeyen bir kanser türü yüzünden hayatını kaybediyor.
Eduardo Anelli'nin Şii mezhebi ve İran İslam İnkılabı ile tanışması, İran'ın İtalya Büyükelçiliği basın ataşesi Dr. Muhammed Hasan Kadiri Abiyane'nin İtalya televizyon kanalından yayımlanan bir röportajıyla başlıyor ve Eduardo bu röportajı dinledikten sonra Abiyane ile görüşmek için İran'ın İtalya Büyükelçiliğine başvuruyor ve böylece Eduardo Anelli İran İslam Cumhuriyeti ile tanışmasına ve irtibata geçmesine vesile oluyor. Eduardo İmam Hümeyni'ye karşı büyük bir sevgi besliyor ve şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'in sözünü ettiği salih insanı ben İmam Hümeyni'de buldum.
Aslında Batı medyası ve basın organlarının İslam dini ve Müslümanlara yönelik eğilimi özellikle İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonraki yıllarda sürekli hasmane ve kinle beraber olmuştur. Batı medyası, Batı emperyalizminin politikaları doğrultusunda barış ve sevgi dini olan İslam dinini büyük bir tehlikeymiş gibi tanıtmaya çalışıyor. Batı medyası, İslam dininden şiddet ve savaş yanlısı bir imaj sunmaya ve bu dini insan hakları ve demokratik ilkelere aykırı bir din gibi tanıtmaya ve Müslümanların zayıf olmasını da İslam dinine bağlamaya ve sonuçta bu dini modern dünyada gerekli etkinlikten yoksun bir din gibi göstermeye çalışıyor. Ancak İslam tealimiyle huzura kavuşan Eduardo Anelli bu tür suçlamaları ve iftiraları tahammül edemiyordu ve sürekli İslam hakikatini aydınlatmaya çalışıyordu.
Eduardo Anelli sahip olduğu nüfuzunu kullanarak İtalya'da bir televizyon kanalını İslam ülkeleri hakkında bir belgesel hazırlama konusunda ikna etti ve kendisi de bu belgeselin yapımını üstlendi. Eduardo bu doğrultuda İran'a da geldi ve belgeseli tamamlandıktan sonra da televizyonda yayımladı. Anelli belgeselin son bölümünü de yayımlandıktan sonra La Stampa gazetesinin yazarlarından Igor Mal'la bir münazara gerçekleştirdi. Yine Melun Salman Rushdie Kur'an-ı Kerim'e hakaret içeren kitabı yayımladıktan sonra İtalyan bir yayıncı bu kitabı yayınlamaya karar verdi. Ancak Eduardo Anelli bu haberi duyduktan sonra hemen yayıncıyı ziyaret ederek ona itirazda bulundu.
Eduardo Anelli Müslüman olduktan bir süre sonra Batı'nın sultacı emellerine karşı bir tehlike olarak algılanmaya başladı. Aslında Eduardo Anelli gibi ünlü bir ailenin ve Senatör Anelli gibi Fiat ve Juventus maliki çok ünlü ve çok zengin bir hanedanın tek evladıydı. Eduardo Anelli Kasım 2000 tarihinde şaibeli bir şekilde öldürüldü. Eduardo Anelli'nin cenazesi İtalya'nın kuzeyinde ve Turin kentinin yakınlarında bir karayolu üzerinde bulundu. Eduardo Anelli'nin Fiat marka otomobili de sinyal ışıkları yanık, kapıları açık vaziyette bir köprünün üzerinde bırakılmış halde bulundu.
Anelli ailesinin İtalya'da ünü yüzünden İtalya medya organları ve basını birkaç gün boyunca bu olay hakkında haber ve rapor yayımladı. Fakat hepsi hiçbir gerekçe göstermeksizin Eduardo Anelli'nin intihar ettiğini ileri sürdü. Ancak Eduardo ile uzun süreden beri tanışan İtalya'daki İranlı Öğrencilerin Derneği bir internet sitesinde yaptığı ifşaatta Anelli'nin Şii bir Müslüman olduğunu ve ölümü intihar olmadığını ve Siyonistlerce düzenlenen bir kumpas sonucunda gerçekleştiğini belirtti. Gerçi bu haber İtalya'da tüm medya ve basın organlarına gönderildi fakat bu haber İslam dini lehine olacağını düşünen söz konusu medya ve basın organlarının hiçbiri bu habere yer vermedi.
Yine ilginçtir ki hatta Eduardo Anelli ailesi bile sırf İtalya ve dünyada mevkilerini korumak için hiçbir zaman bu olayın araştırılmasını istemedi. Ve sonuçta Eduardo Anelli'nin cenazesi ölümünden birkaç gün sonra ve ölüm sebebini bulmak için hiçbir girişimde bulunmaksızın bir Hristiyanmış gibi aile mezarlığında toprağa verildi. Bu olayın ardından bir grup İranlı belgeselci olayı İtalya'da araştırırken İtalyan polisi tarafından tutuklandı. Aslında bu grubun tutuklanmasının esas nedeni hakikatin gün ışığına çıkmasını engellemekti. İranlı belgeselci grup birkaç gün gözaltında tutulduktan sonra terörist suçlamasıyla İtalya'dan sınır dışı edildi.
Gerçek şu ki mukaddes İslam dini tüm bireysel, sosyal ve siyasi alanlarda çok geniş kapsamlı ilkeleri gündeme getiren bir dindir. Nitekim uzun yıllar çeşitli dinlerin üzerinde araştırma yapan ve sonunda İslam dinini ve Şii mezhebini seçen birçok yabancı düşünürün de itiraf ettiği üzere en iyi talim, en yapıcı öğretiler ve en sağlam hükümler İslam dini ve Ehl-i Beyt mektebinde yer alıyor. Şehit Eduardo Anelli ise bu hakikati idrak edenlerden biriydi.
Evet, biz de Şehit Eduardo Anelli'yi saygıyla anıyor ve sözü Eduardo'nun bir açıklamasıyla noktalıyoruz. Şehit Eduardo Anelli şöyle diyor. İçinde yaşadığımız devran, değerlerin çöktüğü devrandır. Tek amaç para toplamaktır. Paraya tapmak uyuşturucu maddeden daha beterdir. Hepimiz gençlerin arasında uyuşturucu maddenin yayılmasından kaygı duyarız. Ama temeli insanların banka hesabındaki rakam olduğu bir dünyaya doğru sürüklendiğimizin farkında değiliz. Ancak tüm bunlar sona ermek üzere ve bence gelecekte Rönesans benzeri bir hareketin ardından artık Descartes'in akılcılığı ve tecrübeciliği temeline dayanmayan bir çağa giriyoruz. Bizler insanların doğayı sömürmesi, insanın insanı sömürmesinin hazırlık aşaması olduğunu unutmamalıyız. Görevi milyonlarca aileye hayat vermek olan otomotiv sektörünün tam tersini yapması doğru değildir. Bence para hedef değil, sadece vesile olmalıdır.
Değerli dinleyiciler, Eduardo Anelli'nin vefatının yıl dönümü isimli programımızı dinlediniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Thank you. Medeniyetin beşiği Kermanşah.
Değerli dinleyiciler, Medeniyetin Beşiği Kermanşah isimli seri sohbetimizin 15. bölümüyle sizlerle beraberiz.
Bu bölümde Kermanşah'ın bir başka güzel turistik köylerinden olan Şalan ile ilgili konuşacağız.
Kermanşah eyaletinin güzel ekoturistik köylerinden biri de Şalan köyüdür. Serin ve iç açıcı havası ve iklim ile Elvan Nehri ve doğal cazibeleri, ayrıca tarihi geçmişiyle bu bölge Kermanşah eyaletinin en uğrak turistik noktalarındandır. Şalan köyü Kermanşah eyaletinin batısından 140 kilometre uzaklıkta bulunan İslamabad Garb ilçesinin Keren bölgesinin köylerinden sayılır.
Şalan köyü kuzey ve kuzeydoğu bölgesinden Dalahu Dağları güneydoğudan, Baneriz Dağları ve güneyden de Zengulyan Dağları'na bağlanmaktadır. Bölgenin iklimi ilkbahar ve yaz mevsimlerinde nispeten serin ve sonbahar ile kış mevsimlerinde de soğuk ve karlıdır. Şalan köyü deniz seviyesinden 1070 metre yükseklikte yer alıyor. Köye Selpol-i Zahab, Kasr-ı Şirin, Gilan Garb ve Keren Garb karayolları üzerinden ulaşmak mümkündür. Uygun hava koşulları Şalan köyü etrafında çok doğal noktalarda oluşmaktadır.
Köyün güney tarafından akan Elvan Nehri'nin iki yanında ise çok güzel manzaralar meydana getiren eğlence alanları bulunmaktadır. Ayrıca tıbbi amaçlı kullanılan bitkilerin bulunduğu alanlar, meralar ve yaban çiçeklerinin yetiştiği alanlar, bölgeyi renklendirmiştir. Bu bölgedeki nehir ve etrafında yaşayan kuşlar ve hayvanlar burayı bir biyoma çevirmiştir. Engin, ceviz, nar ve yabani incir ormanları Şalan köyünü eşsiz ve güzel bir bölgeye dönüştürmüştür.
Köylülerin tarlalarının yanında Dalahu Dağları bulunmaktadır. Zirveleri 2250 metreye ulaşan bu dağların eteği ve üstü ormanlar ile örtülmüştür. Bu yükseklikler yılın birçok bölümünde karlarla örtülüdür. Gerçekte Şalan'ın avantajlarından biri çok uygun iklim koşullarıdır. Bu uygun iklim koşulları köyün etrafında çok güzel eğlence alanlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Çok yüksek ağaçlar ve yemyeşil bitkisel örtü dağlık alanlar ve şelaleler ve kaynaklar ile bir araya gelince bu bölgenin güzelliğine güzelliği katıyor.
Şalan Dağlı Köyü çok yoğun yerleşim birimlerine sahiptir. Köyün evlerinin mimarisi, onların geçmişi ve günlük çalışmaları ile doğrudan alakalı bir şekilde yapılmıştır. Evlerde dinlenme odası ve misafir odası, lavabo, bodrum katı ve tandır katı bulunmaktadır. Evlerin tavan kısmı düz olup ahşap direklerden yapılmıştır. Üzerleri ise samanlı balçık ile sıvanmıştır ve üst tarafta da izole amaçlı yalıtım yapılmıştır. Çoğu evlerde güzel sahanlıklar yapılmıştır. Bu evlerin yapımında taş, tuğla, alçı, ahşap, kerpiç ve balçık kullanılmıştır. Ancak yeni inşa edilen evlerde çimento, demir, tuğla ve alçıdan yararlanılmıştır.
Thank you. Bu köyü diğer köylerden farklı kılan özellikler ve cazip noktalardan biri de Şalan Köyü'nün büyük bir tarihi içinde barındırmasıdır. Abdullah bin Ömer Camisi gibi kutsal mekanların ve eserlerin bulunması köyün tarihinin uzun geçmişini göstermektedir. Kimi kanıtlara göre bu köyün geçmişi Sasaniler döneminde dayanmaktadır. Tabi Şalan Köyü'nün türbe yapılı eserlerinden birçoğu da Safeviler döneminde Şah Abbas'ın talimatı ile yapılmış ve Kaçarlar döneminde de restore edilmiştir.
Şalan Köyü'nün tarihi cazibelerinden biri de Yazgirt Sarayı'dır. Şalan Köyü'ne 4 kilometre uzaklıkta Yazgirt Sarayı'nın enkazları ve de güzel bir şelale yan yana bulunmaktadır. Yapılan incelemeler bu sarayın Sasaniler dönemine ait olduğunu gösteriyor. Bu önemli tarihi eserin yüksek bir noktada yer aldığı söylenmelidir. Etrafında ise yarım çember şeklinde sular bulunmaktadır. Bu hisarların arasında ise 6 ile 16 metrelik mesafeler bulunmaktadır.
İslam'ı İran'daki başlangıç döneminin görkemli camilerinden olan Abdullah bin Ömer Camisi, Şalan Köyü'nün 2 kilometre uzaklığında bulunmaktadır. Bu tarihi bina aslında İslam öncesi dönemine ait olan bir binanın kalıntıları üzerinde yer almaktadır. Bu caminin şekli dörtgen şeklinde olup boyutları da 10.7 x 18 metredir. Caminin salonu sekizgen sütunlu olup iki paralar sıra halindedir. Caminin mihrap bölümü ise diğer camilere ters olarak ahşaptan değil alçıdan yapılmıştır. Caminin minberi ise 5 basamaklı olup mihrabın arkasında yapılmıştır. Caminin minaresi daha önceleri ise caminin güneybatı kısmında yer almıştır ve üzerinde koni biçimli kubbe yer alıyor. Toplamda ise bu caminin mimarisinin çok güzel ve eşsiz olduğu söylenebilir.
Sabah Şeyh Türbesi de Şalan Köyü'nün bir başka tarihi cazip noktalarından sayılır. Gerçekte köyün 2 kilometre uzaklığında bulunan bu türbe, Şeyh Beyzdi ve Baba Hakkı türbeleriyle beraber köyün 5 kilometre uzaklığında bulunmakta ve köyün künyesi sayılmaktadır.
Bölgedeki bir başka önemli ve kadim eseri de Ebu Deccane Türbesi'dir. Selçuklular döneminde yapılan tarihi bina Şalan Köyü'nün 5 kilometre uzaklığında yer alıyor. Bu türbenin tarihi açıdan Bedir ve Uhud Savaşı'na katılan Sa'd bin İbade'nin yakınlarından Semmak bin Huşe Afsi'ye ait olduğu söylenmektedir. Köyün 9 kilometre uzaklığında ise 7.70 x 4.86 metre çapında dik dörtgen şeklinde bir kaya parçası bulunmaktadır. Buna Tag-ı Gera ismi verilmiştir.
Tag-ı Gera kaya parçası kadim bir eser olarak içerisi boş, içi alçı ve balçık ile sıvazlanmış bir alandır. Binanın yüksekliği 7,11 metre ve geniş ağzı ise 10,4 metre kadardır. Derinliği ise 10,3 metre kadardır. Binanın iç duvarları geometrik desenlidir. Şalan Köyü'nden 10 kilometre uzaklıkta bulunan Baba Yadigar ziyaretgahı da Dalahu Dağları'nın eteğinde yer almaktadır. Ufak dörtgen şeklinde olan binanın üzerinde konik bir kubbe yer almaktadır. Binanın iç ve dış duvarları alçı ile sıvanmıştır. Bu türbe, Ehli Hak mensupları arasında özel bir konuma sahiptir.
Tarihi eserleri ve görülmeye değer manzaralarına ilaveten bu köyde şefkatli ve konuksever insanlar da yaşıyor. Şalan Köyü ahalisi Kürtçenin Kelhor şivesinde konuşuyor. İtikadi açıdan da insanların çoğu Müslüman ve Sünnidirler. Köyün ahalisi daha çok tarımcılık, hayvan yetiştirmeciliği, arıcılık, bağcılık ve ormancılıkla uğraşmaktadırlar. Bu yüzden bu köy yerel tereyağı, keş, sarı yağ ve bal gibi süt ürünlerine sahiptir. Süt ürünlerinin yanı sıra Şalan bölgesi kaliteli bağ ve tarım ürünleri de üretmektedir. Bu çerçevede incir, ceviz, şeftali ve narında bol üretimi yapılmaktadır.
Bu ürünlerin yanı sıra buğday ve arpa da köyde bolca ekilmektedir. Tarımsal ve hayvansal ürünlerin yanı sıra köyün el sanatı ürünleri de bilinmektedir. Köyün çoğu kadınları el sanatı ürünleri üretimiyle uğraşmaktadır. Birçok turist ise bu ürünleri hatıralık olarak almaktadır. Şalı'nın en tanınan el sanatı ürünleri arasında cecim, dalgalı kumaş, kalaş ve top yer alıyor.
Şalan köyü ailesi arasında diğer Kürtlerin yaşadığı bölgelerde olduğu gibi müzik ve musikide özel bir konuma sahiptir. Bu çerçevede özellikle dini törenlerde def ve şimşal enstrümanları kullanılmaktadır. Şalan halkının giyimi ise Kürt yerel kıyafetlerinden yola çıkarak tasarlanmaktadır. Köyde yaygın olarak görülen yemek ise şelemdir. Şelem su, nar, yarı olarak ezilmiş buğday, kokulu, sebze ve ceviz içinden yapılır. Buğday unu, arpa ve mısırdan yapılan kolire ekmeği de sarç üzerinde pişirilen yerel bir ekmek türüdür.
Değerli dinleyiciler, Medeniyetin Beşiği Kermanşah isimli dizi sohbetimizin 15. bölümünün de sonuna geldi.
Yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın. Ey şare Kermanşah'ın kavne kavasanın Nağud eram şirine tarihe geddirine Seni kefdikar eger Sumarun efşar eger Kesru gihlan basafan ولات مهروفا ای شار کرماشانم خوانه تغوسانم بی ستون چوانم سر بر زینو جهانم سر کلو دشت زهاب کرند و با خریج خاک اسلام آباد بهشت هی و یاد سنگور کنگاوره سهی هنر پروره روان سرو هر زینه خلق زوان شیرینه خلق زوان شیرینه دهان خلق زوان شیرینه دهان
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerin özetleriyle karşınızdayız. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Yardımcısı, İran'ın Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne transit koridorları değişmeyecektir, dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu ülkenin Karabağ hususunda Ermenistan'ı aldatmadığını belirtti. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Fransa'yı Karabağ hususunda tarafgir ve garazkar davranmakla suçladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin 3 sınır muhafız gücü, ülkenin kuzeybatısında silahlı gruplar ile çatışmalarda şehit düştü. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Dışişleri Bakanlığı Akdeniz'de kurtarılan İranlıların durumunun takipçisidir, dedi. G77 grubuna üye ülkeler ve de Çin'in Dışişleri Bakanları, yayımladıkları bildiride İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik tek taraflı yaptırımların bir an önce kaldırılmasına vurgu yaptılar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerin özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre, 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.